Ayrım 4.
Sürekli artan vergiler ticareti çökertti ve kent nüfusunun azalmasına yol açtı. En kötü etkilenenler belki de askerlerin topraklarına ve hayvanlarına musallat oldukları köylülerdi. Durum kötüye gittikçe sivil yetkililer de yağmaya başvurdular. Rüşvet talep edip mal stoklarına el koydular. Savaş giderleri ve İran'la olan mücadele yüzünden Asya ticaretinin yitirilmesi, yönetimin yeni gelirler bulma çırpınışlarını yoğunlaştırdı. Bu da töre tanımaz vergi kesenekçilerine daha büyük güç kazandırdı. Şiilerin dine yönelttikleri tehdide verilen şiddetli tepki, belirgin bir oranda resmi tutumun bütün özgür düşünce biçimlerine karşı katılaştığını ortaya koyuyor ve bunun böyle olacağını gösteriyordu. Matbaa makineleri yasaklanmıştı çünkü bunlar tehlikeli düşünceler yayabilirlerdi. Ekonomik kavramlar ilkel düzeyde kaldı. Batılı malların ithal edilmesi isteniyor ancak ihracat yasaklanıyordu. Loncaların yeniliklere ve kapitalist üreticilerin yükselişlerine set çekme çabaları destekleniyordu. Ticaretle uğraşanlara dinsel açıdan yöneltilen eleştiriler şiddetleniyordu. Türkler Avrupa kökenli düşünce ve uygulamaları küçük gördüklerinden, öldürücü salgınları denetim altına alacak yeni yöntemleri benimsemeyi reddediyorlardı. Bunun bir sonucu olarak da halk şiddetli salgınlardan çok daha zarar gördü. 1580 yılında bir Yeniçeri kuvveti insanı gerçekten de şaşkınlığa düşüren bir karanlıkçılık nöbetine kapılarak devlete ait bir gözlem evini salgına yol açtığı iddiasıyla yok etti. Silahlı kuvvetler gerçekten de tutucu güçlerin kalesi haline gelmişti. Avrupalı kuvvetlerin kendilerinkine göre daha yeni silahları olduğunu fark etmelerine, ara sıra da bu silahlar yüzünden zarar görmelerine rağmen, Yeniçeriler kendilerini çağa uydurmak konusunda ağır hareket ediyorlardı. Cüsseli toplar, daha hafif, dökme demir toplarla değiştirilmedi. İnebahtı yenilgisinden sonra daha geniş Avrupa tipi tekneler yapmadılar. Güneydeki Müslüman filolarına, doğrudan doğruya Kızıldeniz'in ve Basra Körfezi'nin daha sakin sularında kalmaları emrediliyor. Böylece Portekiz tipi açık deniz tekneleri yapma gereği ortadan kaldırılıyordu. Belki teknik sebeplerin de bu kararlarda payı vardı. Ancak kültür ve teknoloji konusunda tutuculukta rol oynamıştı. Buna karşı başıbozuk berberi korsanlar, fırkateyn tipi savaş gemilerini hızla benimsediler. Tutuculuk konusunda yukarıda söylenenler aynı ölçüde hatta daha da ağırlıklı olarak Moğol İmparatorluğu içinde söylenebilir. İmparatorluğun en parlak dönemindeki büyüklüğüne ve kimi imparatorların askeri dehasına rağmen saraylarındaki göz kamaştırıcılığa ve lüks ürünlerde görülen ustalığa rağmen hatta ileri bir bankacılık ve kredi ağına rağmen sistemin özünde bir zayıflık vardı. Çoğunlukla Hinduizme bağlı çok büyük ve yoksul köylü yığınlarının üzerinde ülkeyi fethetmiş olan Müslüman bir seçkinler tabakası yer almaktaydı. Kentlerde ise sayıca hayli kabarık olan tüccarlar, arı kovanı gibi işleyen pazarlar ve iş sahibi Hindu aileler arasında imalat, ticaret ve kredi konularında onları Weber'in Protestan ahlakına mükemmel birer örnek yapacak bir tutum görülüyordu. İngiliz emperyalizminin kurbanı olmadan önce ekonomik ilerici hamleye tam hazır, girişimci bir toplumun oluşturduğu bu tablonun karşısında Hint yaşamında temelden gelen pek çok köstekleyici etkenin oluşturduğu karanlık tablolar da vardı. Hinduların katı dinsel tabuları çağdaşlaşmaya ters etki yapıyordu. Kemirgenlerin ve böceklerin öldürülmesi mümkün olmuyor, bu nedenle de çok büyük miktarlarda yiyecek maddesi ziyan oluyordu. Çöp ve pisliğe dokunmakla ilgili toplumsal kurallar sağlıksız koşulların sürüp gitmesine yol açarak hıyarcıklı vebanın üremesine uygun bir ortam oluşturdu. Kast sistemi inisiyatifi yok etti. Ritüeli kökleştirdi ve alışverişi kısıtladı. Brahman rahiplerinin yerel Hintli yöneticiler üzerindeki nüfuzları bu karanlıkçılığın en üst düzeylerde etkili olduğunu gösteriyordu. Böyle bir sistem içinde her türlü radikal değişiklik girişimlerine karşı çok derinlere kök salmış toplumsal denetim mekanizmaları vardı. Bu yüzden daha ileri dönemlerde Hindistan'ı önce talan edip sonra da yararcılık ilkelerine göre yönetmeye çalışan pek çok İngiliz'in nihayet buradan ayrılırken, ülkenin kendileri için hala bir sır olduğunu hissetmelerine şaşmamak gerek. Ama Moğol yönetimini Hint devlet daireleriyle kıyaslamak hemen hiç mümkün değildir. Görkemli Moğol sarayları o kadar göze batan tüketim merkezleriydi ki, Versay'daki Güneş Kral bile onları aşırı bulabilirdi. Binlerce hizmetli ve asalağın, aşırı giysi ve mücevherlerin, haremin ve hayvanat bahçelerinin ve bir sürü koruma görevlisinin giderleri ancak sistemli bir talan mekanizmasının kurulmasıyla karşılanabiliyordu. Efendilerine önceden belirlenmiş miktarlarda gelir sağlamak zorunda olan vergi toplayıcıları, köylü ve tüccara fark gözetmeden bela oluyorlardı. Ürün ve ticaret durumu ne olursa olsun paranın gelmesi gerekiyordu. Bu soygunculuğa karşı yapısal ya da başka tür bir denetim mekanizması insanlar dışında olmadığı için vergi toplama işleminin yemek olarak adlandırılması şaşırtıcı değildir. Her yıl alınan bu muazzam haraç karşılığında halk hemen hiçbir şey elde edemiyordu. Ulaştırma konusunda hemen hiç iyileşme sağlanmıyor, kıtlık, sel ve öldürücü hastalıklara karşı halka yardımcı olacak bir mekanizma bulunmuyordu. Bunlar ise tabii oldukça sık görülen olaylardı. Bütün bunların yanında Ming Hanedanı ılımlı, neredeyse ilerici görünmektedir. Teknik sebeplerle Moğol İmparatorluğu'nun gerilemesi kaçınılmazdı. Çünkü kendisini güneyde Marathalara, kuzeyde Afganlara ve en sonunda da East India Company'ye, İngilizler tarafından kurulan ve Hindistan'da 1600-1873 yılları arasında etkinlik gösteren ticari ve politik kuruluş, çevrenin notu, karşı koruması giderek zorlaştı. Gerçekte ise çöküşünün sebepleri dış kaynaklı olmaktan çok daha fazla kendi içinden geliyordu. Dışta kalan iki ülke, Japonya ve Rusya. 16. yüzyıla gelindiğinde büyüklük ve nüfus açısından Ming, Osmanlı ve Moğol imparatorluklarına hiç yaklaşmasalar da politik güçlenme ve ekonomik büyüme işaretleri veren iki devlet daha vardı. Uzak doğuda Japonya büyük komşusu Çin gücünü kaybetmeye başlarken ileriye doğru adımlar atmaktaydı. Coğrafi konumları Japonlara, İngilizlere olduğu gibi çok önemli bir stratejik özellik kazandırmıştı. Çünkü bir ada ülkesi olmak, karadan gelecek istilalara korunma sağlıyordu. Çin'in ise böyle bir özelliği yoktu. Ancak Japon adaları ve Asya anakarası arasında hiçbir zaman tam bir kopukluk olmadı. Japon kültürü ve dini büyük ölçüde daha eski olan Çin uygarlığından uyarlanmıştı. Ama Çin birliğe ulaşmış bir bürokrasiyle yönetilirken, Japonya'da iktidar klan tabanlı feodal lordlukların elindeydi ve imparator bir hiçten ibaretti. 14. yüzyılda var olan merkezileşmiş yönetimin yerini klanlar arasında sürüp giden kavgalar almıştı. Benzetme yerinde olursa İskoçya'daki klanlar arasında süren mücadele gibiydi bunlar. Bu durum ticaretle uğraşanlar için ideal bir ortam değildi ama ekonomik etkinliklere önemli ölçüde bir engel oluşturmadı. Karada olduğu gibi denizde de girişimciler, yerel diktatörler ve serüvenci askerler birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor, hepsi de Doğu Asya ticaretinin karlı olduğunu görüyorlardı. Japon korsanlar yağma için Çin ve Kore kıyılarını silip süpürüyor, onlar bunu yaparken başka Japonlar da batıdan gelen Portekizli ve Hollandalı ziyaretçilerle mal değiş tokuşu yapma fırsatını memnunlukla karşılıyorlardı. Hristiyan misyonerlerin ve Avrupa mallarının Japon toplumu içine sızmaları, mesafeli duran kendi kabuğundan çıkmayan Ming İmparatorluğuna sızmalarından çok daha kolay oldu. Bu canlı ama çalkantılı tablo, Avrupa'dan ithal edilen silahların kullanımındaki artışla kısa bir süre sonra değişecekti. Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, güç, tüfekleri ve en önemlisi de topları olan kalabalık bir orduya kumanda edebilecek kaynaklara sahip kişilere, ya da topluluklara doğru kayıyordu. Bunun Japonya'daki sonucu gücün büyük yerel diktatör Hideyoshi'nin elinde toplanması oldu. Hideyoshi'nin hırsı onu sonunda Kore'yi iki kez fethetme girişimine kadar götürdü. Bu girişimler başarısızlığa uğrayıp Hideyoshi de 1598'de ölünce Japonya yeniden iç kavgaların tehdidi altına girdi. Ancak birkaç yıl içinde tüm güç Ieyasu ile Tokugawa klanından gelme başka şogunların elinde toplanmıştı. Bu kez merkezileşen askeri yönetim sarsılacak gibi değildi. Tokugawa Japonyası, pek çok bakımdan bir önceki yüzyılda batıda ortaya çıkmış olan yeni monarşilerin özelliklerine sahipti. Aradaki büyük fark, şogunluğun deniz aşırı genişlemeden aslında dış dünyayla hemen her türlü temastan vazgeçmesiydi. 1636'da açık deniz teknelerinin yapımı durduruldu ve Japon uyrukluların açık denizlere çıkmaları yasaklandı. Avrupalılarla olan ticaret Nagasaki limanındaki Decima'ya uğrayan ve kendisine izin verilmiş bulunan Hollanda gemisiyle sınırlandırılmıştı. Öbürleri dışarı atılıyordu. Daha önceleri bile hemen hemen tüm Hristiyanlar, yabancı ve yerli, şogunluğun buyruğuyla acımasızca katledilmişlerdi. Açıkça belli oluyordu ki, şiddet önlemlerinin ardındaki başlıca sebep, Tokugawa klanının rakipsiz olarak denetim sağlama kararlılığıydı. Bu nedenle yabancılar ve Hristiyanlar potansiyel bir yıkıcı güç olarak görülüyorlardı. Ancak öbür feodal lordlara da bu gözle bakılıyordu. Bu yüzden de yılın yarısını başkentte geçirmeleri isteniyor ve gene aynı sebeple kendi arazilerinde oturmalarına izin verilen 6 ay boyunca ailelerinin Yedo'da, Tokyo, neredeyse rehin olarak kalmaları gerekiyordu. Zorla kabul ettirilen bu birlik tek başına ekonomik gelişmeyi boğmadı. Ona bakarsanız sanat alanındaki olağanüstü başarıları da engellemedi. Ülke çapında sağlanan barış ticaretin hayrınaydı. Kentler ve genel nüfus büyüyor, nakit parayla ödeme yapma uygulamasının giderek artması tüccarlara ve bankerlere daha büyük bir önem kazandırıyordu. Ancak tüccar ve bankerlere hiçbir zaman İtalya'da, Hollanda'da, İngiltere'de kazandıkları önem verilmedi. Japonların teknoloji ve sanayi alanında başka yerlerde görülen gelişmeleri öğrenemedikleri ve benimseyemedikleri belliydi. Ming Hanedanı gibi Tokugawa Şogunluğu da bir iki istisna dışında kendisini dünyadan koparma yolunu seçti. Bu Japonya'nın kendi içindeki ekonomik etkinlikleri yavaşlatmamış olabilirdi. Ama Japon devletinin nispi gücüne zarar verdiği kesindi. Ticaretle uğraşmayı küçümseyen, yolculuğa çıkmaları ve törensel nitelik taşıyan durumlar dışında açıkta silah taşımaları yasaklanan, lordlarına bağlı samuray savaşçıları ritüeller ve can sıkıntısıyla dolu bir yaşam sürmekteydiler. 200 yıl boyunca tüm askeri sistem kemikleşti. Öyle ki Commodore Perry'nin ünlü kara gemileri 1853'te geldiğinde korku içinde kalan Japon yönetiminin Amerikalıların kömür verilmesi ve başka bir takım kolaylıkların sağlanmasına ilişkin isteklerini yerine getirmekten başka yapacağı pek bir şey yoktu. Rusya politik güçlenme ve büyüme döneminin başlarında Japonya ile bazı bakımlardan benzerlikler gösteriyordu. Coğrafi konumu yüzünden kısmen ulaştırma sistemi zayıf olduğu, kısmen de Litvanya, Polonya, İsveç ve Osmanlı İmparatorluğu ile aralıklı olarak girişilen çatışmalar mevcut yolları bile kestiği için, batıdan çok uzakta kalan Moskov Krallığı gene de sahip olduğu Avrupa mirasından derinden etkilenmiş ve bu konuda Rus Ortodoks Kilisesi'nin etkisi hiç de az olmamıştı. Üstelik Rusya'nın Asya ovalarının süvarileri karşısındaki zayıflığına kalıcı bir çözüm bulması da Batı sayesinde olmuştu. Tüfek ve top. Bu yeni silahlarla Moskova artık kendisini barut imparatorluklarından biri yapabilir ve bu yolla genişleyebilirdi. İsveçlilerin ve Polonyalıların aynı silahları ellerinde bulundurdukları hesaba katılırsa, batıya doğru saldırmak zordu. Ama bu askeri teknolojik ilerleme, güney ve doğuda yer alan kavim ve hanlıkları sömürgeleştirerek genişlemeyi çok daha kolaylaştırmıştı. Söz gelimi 1556'da Ruslar Hazar Denizi'ne ulaşmışlardı. Bu askeri yayılmacılığın yanı sıra ve çoğu kez onu gölgede bırakan bir biçimde Rus kaşifleri ve öncüleri sürekli olarak Uralların doğusuna, Sibirya içlerine doğru ilerleyerek 1638'de fiilen Pasifik Okyanusu'na ulaştılar. Moğol süvarilerine karşı zorlukla kazandıkları askeri üstünlüğe rağmen Rus İmparatorluğu'nun genişlemesi kolay ya da önüne geçilemez bir şey olmadı. Fethedilen halkların sayısı arttıkça iç çekişme ve ayaklanma ihtimali de büyüyordu. Ülkedeki soylular da çoğu kez rahat durmuyorlardı. Korkunç Ivan'ın pek çok soyluyu temizlemesinden sonra bile durum buydu. Kırım'daki Tatar Hanlığı güçlü bir düşman niteliğini korudu. 1571'de bu hanlığın askerleri Moskova'yı yağmaladılar ve hanlık 18. yüzyılın sonlarına kadar bağımsız kaldı. Batıdan gelen tehlikeler daha da büyük oldu. Söz gelimi Polonyalılar 1608-1613 yılları arasında Moskova'yı işgal ettiler. Rusya'nın bir başka zayıf noktası da Batı'dan aldığı bir takım şeylere rağmen teknolojik açıdan geri kalması ve ekonomik yönden az gelişmiş olmasıydı. İklimin çok sert oluşu, yerleşim merkezleri arasındaki muazzam uzaklıklar, ulaştırmanın yetersizliği bu durumun sebebini kısmen açıklıyordu. Ama çok ciddi toplumsal kusurlarında bunda payı vardı. Çarların askeri mutlakiyetçiliği, eğitimin Ortodoks kilisesinin tek elinde oluşu, bürokrasinin rüşvet yemeye yatkın ve güvenilmez oluşu, tarımı feodal nitelikli kılan ve durağanlaştıran serflik kurumu. Ancak bu nispi geriliğine ve tersliklere rağmen Rusya genişlemeye devam etti ve kazandığı topraklar üzerinde Moskovların boyun eğmelerini sağlayan otokratik yönetimi zorla kurdu. Avrupa'dan rejime kendisini koruması için silah gücü sağlanmasına yetecek kadarını almıştı ama batılı anlamda toplumsal ve politik çağdaşlaşma imkanına karşı şiddetle direnildi. Söz gelimi Rusya'daki yabancılar yıkıcı etkileri engellemek üzere yerli halktan ayrı tutuluyorlardı. Bu bölümde sözü edilen öbür despotizm örneklerinden farklı olarak Çarların imparatorluğu ayakta kalmayı başaracak ve Rusya bir gün bir dünya gücü haline gelecekti. Ancak 1500'de hatta 1650'ye gelindiğinde bile bunun böyle olacağı pek çok Fransız, Hollandalı ve İngiliz için hiç de belli bir şey değildi. Onların Rus hükümdarıyla ilgili bilgileri herhalde efsane kahramanı Prester John'a ilişkin bilgileri kadardı. Avrupa mucizesi. Nasıl oldu da Avrasya kara kütlesinin batı bölgelerinde yaşayan dağınık ve nispi olarak incelikten yoksun halklar arasında burayı ileride kesintisiz bir biçimde dünya meselelerinde ticari ve askeri lider konumuna getirecek önüne geçilemez bir ekonomik gelişme ve teknolojik yenilik süreci başladı. Bu bilim adamlarını ve başka gözlemcileri yüzyıllar boyu meşgul etmiş bir konudur. Bundan sonraki paragraflarda da yapılabilecek tek şey mevcut bilginin bir sentezini sunmaktan ibarettir. Ancak böyle bir özet ne kadar kaba hatlı olursa olsun, bu çalışmanın tümüne yayılan düşüncenin ana çizgilerini açığa çıkarmak gibi rastlantıyla gelen bir avantaj da sağlamaktadır. Yani işin içine karışan bir dinamik söz konusuydu. Esas olarak ekonomik ve teknolojik ilerlemelerin sürüklediği ama her zaman için toplumsal yapı, coğrafya ve ara sıra beliren rastlantılar gibi başka değişkenlerle de etkileşim içinde olan bir dinamik. Dünya politikasının gelişim çizgisini anlamak için de dikkati, kişilik sapmaları ya da diplomasi ve politikadaki haftalık değişiklikler yerine maddi ve uzun vadeli unsurlar üzerinde yoğunlaştırmak gerekir. Ve güç ancak farklı devletler ve toplumlar arasında sık sık kıyaslama yaparak tanımlanıp ölçülebilir nispi bir şeydir. Dünyanın 16. yüzyıldaki güç merkezlerini gösteren bir haritaya bakıldığında Avrupa'nın hemen dikkat çeken bir yanı politik açıdan bölünmüşlüğüdür. Bakınız harita 1 ve harita 2. Bu Çin'de bir imparatorluğun çöküşünün ardından ve onun yerini alacak hanedanın merkezi iktidarın iplerini yeniden bir araya getirmesinden önce kısa bir süre için görülen, rastlantıya bağlı ve kısa ömürlü bir durum değildi. Avrupa politik açıdan her zaman bölünmüşlük içinde olmuştu. Ren ve Tuna'nın kuzeyinden daha ötesini fethetmeyi başaramayan Romalıların üstün çabalarına rağmen bile, Roma'nın yıkılmasından sonraki 1000 yıl boyunca temel politik güç birimi, Hristiyan dininin ve kültürünün kesintisiz olarak genişlemesiyle ters düşecek, bir biçimde ufak ve yerel bir birimdi. Batıda, Carlemagne ya da doğuda Kiev Rusyası örneklerinde olduğu gibi. Otoritenin ara sıra bir noktada toplanması geçici bir durumdu ve hükümdarın değişmesi iç ayaklanmalar ya da dıştan gelen istilalarla sona eriyordu. Avrupa bu politik çeşitliliği coğrafyasına borçluydu. Atlıları sayesinde kurulan bir imparatorluğun egemenliğini hızla kabul ettirebileceği kocaman ovalar yoktu. Ganges, Nil, Dicle ve Fırat, Sarı Irmak ve Yangtze çevresinde olduğu gibi zor koşullarda çalışıp çabalayan ve kolayca fethedilebilir olan köylü yığınlarına yiyecek sağlayan geniş ve bereketli akarsu bölgeleri de yoktu. Avrupa'nın doğal görünümü, vadilerdeki dağınık nüfus merkezlerini birbirinden ayıran sıra dağlar ve geniş ormanlarıyla çok daha kesintiliydi. İklimi de kuzeyden güneye, batıdan doğuya doğru bir hayli değişiyordu. Bunun çeşitli önemli sonuçları olmuştur. Her şeyden önce hem güçlü ve kararlı bir yerel diktatör tarafından bile olsa birlik sağlamış, bir denetimin kurulmasını zorlaştırıyor, hem de kıtanın Moğol göçebe aşiretleri gibi dıştan gelen bir kuvvet tarafından hızla istila edilme ihtimalini en alt düzeye indiriyordu. Tersine çeşitlilik gösteren doğal toprak yapısı gücün merkeziyetçi olmadan gelişmesini ve sürmesini teşvik etmiş ve yerel krallıklar, sınır boyu lordlukları ile dağlık bölge klanları ve ovalardaki kent konfederasyonları, Roma'nın çöküşünden sonraki herhangi bir zamanda çizilen Avrupa haritasını yamalı bir yorgana benzetmişlerdi. Bu yorgan üzerindeki desenler bir yüzyıldan öbürüne değişebilirdi. Ama birlik sağlamış bir imparatorluğun varlığına işaret eden tek bir renk hiçbir zaman kullanılamazdı. Avrupa'nın farklı iklim özellikleri, takas için uygun farklı ürünlerin elde edilmesini sağladı. Zamanla pazar ilişkileri gelişince de bu ürünler nehirler ya da bir yerleşim alanıyla öbürü arasında orman içlerinden geçen patikalar üzerinden taşındı. Herhalde bu ticaretin en önemli niteliği, esas olarak yığın halindeki ürünlerden oluşmasıydı. Doğudan gelen kervanlarla taşınan lüks ürünler yerine 15. yüzyıl Avrupa'sının artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak kereste, tahıl, şarap, yün, ringa balığı ve benzeri. Burada da coğrafya çok önemli bir rol oynuyordu. Çünkü bu malların su yoluyla ulaşımı çok daha ekonomikti ve Avrupa'da üzerine gidip gelmeye elverişli pek çok akarsu vardı. Denizlerle çevrili olmak da hayati önemi olan gemi yapımı için bir başka teşvik unsuruydu. Orta çağların sonlarına gelindiğinde Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında giderek gelişen bir deniz ticareti sürdürülüyordu. Bu ticaret tahmin edilebileceği gibi savaşlar yüzünden kısmen kesintiye uğruyor ve ürünün yetersiz olması ya da salgın hastalıklar gibi yerel felaketlerden etkileniyordu. Ancak genelde genişlemeye devam ederek Avrupa'nın zenginliğini arttırmış, Avrupalıların yedikleri besinleri çeşitlendirmiş, Hansa ya da İtalyan kentleri gibi yeni refah merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Malların uzun mesafeler arasında düzenli takası ise, kambiyo senetlerinin bir kredi sisteminin ve uluslararası ölçekte bir bankacılığın gelişimini teşvik etmiştir. Ticari kredilerin daha sonraları da sigorta poliçelerinin varlığı, ekonomik koşulların temelde önceden tahmin edilebilir bir biçimde oluştuğuna işaret ediyordu ki, bu, özel tüccarların o güne kadar dünyanın başka yerlerinde pek az gördükleri, belki de hiç görmedikleri bir durumdu. Ayrıca bu ticaretin büyük bir bölümü, Kuzey Denizi'nin ve Biskay Körfezi'nin daha kaba dalgalı sularında sürdürüldüğünden ve uzak mesafe balıkçılığı da önemli bir besin ve zenginlik kaynağı haline geldiği için, gemi ustaları, oldukça ağır seyretseler ve ince hatlardan yoksun olsalar da, büyük yükler taşıyabilen ve hareket güçlerini yalnızca rüzgardan alan dayanıklı tekneler yapmak zorunda kaldılar.